Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve galul hamdulillahi'llezî hedana li hâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedanallah. Laqad câet rusulü rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammedin salavat. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu cümlede kalmıştık. Yoksa kudretin acz ve ihtiyacı için muavenet eden yardımcı değillerdir. Bir önceki dersimizde Cenab-ı Hakk'ın memurlarından bahsedilmişti. Biz de memur kelimesini İki farklı manayı oturtmuş ve her bir manaya göre cümleleri izah etmiştik. İki manayı birden bu cümlenin içine dahil etsek, mana şöyle açılır. Cenab-ı Hakk'ın memuru olan hem melaike hem de meleklerin dışındaki sebepler haşa ve kella Rabbimiz o işi görmekten aciz, haşa ve kella, ona muhtaç, kudreti o işi yapmaya yetmediği için tutulmuş, icat edilmiş yardımcılar değillerdir. Risale-i Nur da cümlelerin böyle manası izah ediliyor. Daha çok istifade edebilmek için bazen cümlenin içinden işari mana, remzi manayı da almak lazım. Buna kıssadan hisse desek. Mesela ben şu cümleden kendi nefsim namına şöyle bir manayı yakalamak istiyorum. Diyorum ki ey Sinan, sakın bu dine hizmet ettim diye böbürlenme, gururlanma. Haşa, senin hizmetine Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı yoktur. Hizmet yapıyorsan kendin için yapıyorsun. Sonra şu manayı tefekkür ediyorum. وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ Kim cihat ederse, Allah için mücadele ederse, ancak kendi nefsi için cihat etmiştir. فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ Muhakkak ki Allah bütün alemlerden mustağnidir. Sonra şu manayı yakalıyorum. Musa aleyhisselam kavmine dedi ki in takfuhu entum. Eğer siz inkar etseniz, Allah'ı tanımasanız, ona iman etmeseniz ve sizinle birlikte ve men fil ardı cemi'a, yeryüzündeki bütün insanlar, ins ve cin Rabbimizi inkar etse, yeryüzünde bir tek mümin bile olmasa, fennallâhe laganiyyun hamid. Muhakkak ki Allah ganidir. Alemlerin kendisine imanından, ibadetinden müstanidir ve hamiddir. Kimse onu hamd etmese de Allah zatı cihetiyle hamda müstahaktır. Bu bizim kıssadan hissemiz. Evet, üstadımızın cümlesinde anlatılmak istenen şey, Cenab-ı Hakk'ın yardımcılardan ve yardımcılara ihtiyaçtan münezzeh olduğu, mukaddes olduğu. Ama biz ne yaptık? Kıssadan bir hisse almak adına yaptığımız ibadetle, yapmaya çalıştığımız bu kusurlu, nakız, azıcık hizmetle böbürlenmeyelim. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın nasıl meleklere ihtiyacı yok, nasıl melekler dışındaki vasıtalara, sebeplere ihtiyacı yok, bu dini galip getirmesi için de bize ihtiyacı yok. Lakin bizim bu dine, hizmete ihtiyacımız var. Devam ediyorum. Şimdi üstadımız Cenab-ı Hakk'ın memurları ile dünyevi sultanların memurları arasındaki farkı gösteriyor. Beşer sultanlarının memurları ise sultanların ihtiyaç ve aczlerini def için tayinlerine zaruret hasıl olan yardımcı ve ortaklardır. Değil mi? Beşer sultanlarının valileri var, kaymakamları var, muhtarları var, birçok memurları var. Beşerden olan sultanlar niçin bu memurları ediniyorlar? Çünkü onlar aciz, çünkü onlar muhtaç. Her yeri göremiyorlar. Her yeri idare edemiyorlar. Kudretleriyle, kuvvetleriyle her yerde hazır ve nazır değiller. Onlar acizlikleri, zayıflıkları ve ihtiyaçları için böyle memurlar edinmişler. Dolayısıyla binaen aleyh Allah'ın memurlarıyla insanın memurları arasında münasebet yoktur. Yani gafil insanlar şu kıyası yapmasın. Dünyevi sultanlar ihtiyaçlarından dolayı, acizliklerinden dolayı yardımcılar ediniyorlar. Haşa ve kella. Acaba Cenab-ı Hakk'ın meleklerden memurları, sebeplerden memurları da Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı için midir? Haşa ve kella. Değildir. Peki niçindir? Yalnız gafil ve cahil olanlar hadiselerde ve vukuattaki hikmetleri görmedikler. Allah Allah. Hadiselerde ve vukuattaki hikmetleri görmedikleri. Göremediklerinden Cenab-ı Hakk'a şekva ve şikayetlere başlarlar. İşte o şekva ve şikayetlerin hedefini değiştirmek için esbab vaz edilmiştir. Her şey zatında güzeldir. Üstadımız 18. sözde bu meseleyi şöyle izah ediyor. Her şey güzeldir. Ya bizzat kendisi güzeldir. Buna hüsnü bizzat denilir. Mesela gül bizzat güzeldir. Efendim hayat bizzat güzeldir. Rızık vermek, hidayet, ziya, vücut bizzat güzeldir. Bütün bunlar hüsnü bizzat grubuna girer. Bir de netice itibariyle güzel olanlar var. Mesela baharın başında üstadımız öyle anlatıyor. Fırtınalar, yağmurlar, toprak çamur olur. Zahiren çirkindir. Çamura battık. Elbisemiz kirlendi. Ancak o çamur fırtına ve yağmurların akabinde tebessüm eden çiçekler ve nebatat yaratılır. Ne oldu? O yağmurlar netice itibariyle güzel oldu. Eğer yağmur yağmasaydı, fırtınalar esmeseydi, çamurlar olmasaydı, baharda tebessüm eden çiçekler, bitkiler ve ağaçlar olmayacaktı. İşte netice itibariyle güzel. Mesela ölümler zahiren çirkin gibidir. Lakin üstadımızın ifadesiyle ölüm bu dar-ı faniden dar-ı bekaya geçişti. Ölüm şu zindanı dünyadan cennet bahçelerine bir uçmaktır. Ölüm şu karanlıklı, dağdagalı, zahmetli dünyadan zahmetsiz, nurlu ve geniş bir aleme geçiştir gibi üstadımız ölümün onlarca hikmetini anlatmış. O zaman ölüm ne oldu? Netice itibariyle güzel oldu. Başka bir misal üstadımız yine 18. sözde veriyor. Mesela atmaca veya bir şahin bir serçe kuşuna saldırır. Ona musallat olur. Bakın zahirde çirkindir. Lakin netice itibariyle güzeldir. Eğer atmaca ve şahin gibi kuşlar, serçe gibi hayvanlara musallat olmazsa, o serçenin kabiliyeti, istidadı gelişmez. O tasallutların neticesinde serçe bir sağa bir sola dönmeyi öğrenir. Hayatın şartlarına kendisini hazırlar. O zaman ne oldu? Atmacanın serçeye saldırması netice itibariyle güzel oldu. Netice itibariyle üstadımız buna hüsnü bil gayr demiş. İşte döndüm tekrar cümlemize. Sebepler, vasıtalar niçin yaratılmış? Çünkü insan zahire müptela olmuş. Perdenin arkasındaki güzelliği göremiyor. Hemen şikayete başlıyor. Şikayetler Cenab-ı Hakk'ın zatına ulaşmasın. Cenab-ı Hakk'ın izzeti ve azameti o şikayetlerden mahfuz olsun diye Cenab-ı Hak sebepleri yaratmış. Ta şikayetler ve şekvalar o sebeplere bir zarf olsun, hedef olsun. Çünkü kusur onlardan, yani o sebeplerden çıkıyor ve onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Bu da farklı bir cümle. Kusur onlardan çıkıyor. Onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Mesela bir toprağa değil mi? İşte ekinler ekiliyor ama bazen oluyor. Toprak ekinleri bitirmiyor. Hatta biz diyoruz ki işte bu toprak mümbit değil, verimli değil. Ekinlerin bitmemesinin sebebi üstadımız diyor, o toprağın kendi kabiliyetsizliği. Ya da ikinci misal, bir toprağa 100 tane çekirdek tohum attık. Bazen 3-4-10 tanesi çiçek ya da ağaç oluyor ama gerisi toprakta ölüyor. O tohumların ve çekirdeklerin ağaca ve çiçeğe inkılap etmemesinin sebebi onların zati kabiliyetsizliğidir diyor üstadımız. Ya da üçüncü bir misal, işte bir tavus kuşu yumurtluyor, belki 10 tane yumurta, 2 tanesinden rengarenk, nakışlı, süslü tavus kuşu çıkıyor ama diğer yumurtalar ölüyor. Üstadımız diyor ki işte o yumurtaların ölmesi yumurtaların kendi kabiliyetsizliğinden geliyor. Peki acaba bu cümle Cenab-ı Hakk'ın hangi tesbihine mukabildi? Hani biz Subhaneke diyoruz ya. Subhaneke'nin aslı usebbihu ya da nusebbihu tesbihandir. Oradaki tesbihan kelimesi meful mutlaktır. Ziyadeyi ifade eder. Yani nusebbihu biz tesbih ederiz. Nasıl bir şekilde? Tesbihan, meful mutlak. Bol bol, çok çok. Tam bir tesbih etmekle. Daha sonra fiil ve meful mutlak birleşmiş. Subhanek olmuş. O zaman manası Subhanek. Ya Rabbi biz seni ziyade tesbih ederiz. Senin bütün kusurlardan, bütün noksanlıklardan tenzih, münezzeh olduğunu ilan ederiz. İşte üstadımız da bu cümleyi ifade ediyor. Demek ki biz Subhaneke derken şu cümlenin manasını tefekkür edeceğiz. Diyeceğiz ki evvela kainatta çirkin olarak gördüğümüz her şey hakikatte güzeldir. Neticesi cihetiyle güzeldir. Hatta üstadımız diyor ki zelzele güzeldir. Veba güzeldir. Fırtına güzeldir. Ve bütün kusur olarak addettiğimiz şeyler sebeplerin kabiliyetsizliğinden çıkar. Bu manayı tefekkür etmek. Peki, buradan da kısadan bir hisse alsak, kusur onlardan çıkıyor. Onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Benim kıssadan hissem şu olurdu. Bu hakikatlerle hemhalim. Diyorum ki kendi kendime şu manaları tefekkür etmek, düşünmek, okumak neticesinde bende öyle bir kemal olmalı ki takvada, dünyayı sevmemek, zühte, ibadette, Allah'ı tanımakta, Allah'ı sevmekte, isim ve sıfatlarına aşık olmakta ve bunlar gibi onlarca sıfatta zirveye çıkmalıyım gibi geliyor bana. Ama sonra bakıyorum kendimi kuyunun dibinde buluyor. Ve subhanallah. Bazen Cenab-ı Hak ihsan ediyor. Ramazan ayında Kabe'de oluyor. Sonra dönünce dostlar diyor ki nasıl geçti? Diyorum ki vallahi Allah çok cömert. İkram sahibi. O Kabe Cenab-ı Hakk'ın feyzi, bereketi, ihsanı yağmur gibi, dolu gibi yağıyor. Lakin ben ıslanamadım diyor. İstifade edemedim. Sonra diyorum ki ya Rabbi kusur bana aitti. Cenab-ı Hak ihsan etti ama ben kendim alamadım. Bazen nefsim ya da şeytanım kulağıma fısıldıyor. Diyor ki ya bu kadar hakikatlerle hemhalsin. Cenab-ı Hak'a kul olmak için çabalıyorsun ama şu haline bak. Paçava gibisin. Hiç kuyunun dibinden çıkamıyorsun. Sen gel bu işten vazgeç diyor bazen şeytan. Nasıl olsa okusan da tefekkür etsen de adam olamıyorsun. Bıraksan da adam olamıyorsun. Sonra şeytanın kulağıma fısıldamasından sonra hem şeytanın ve nefsimin kulağıma fısıldamasına müsaade ettim. O müsaadeye bir tövbe olsun. Hem de şeytan cevabını alsın diye diyorum ki ya Rabbi sen cömertler cömertisin. Ekremul ekreminsin. Erhamun Rahiminsin. Benim bu halim benim kendi kusurum. Sen kemali rahmetinden şu kulunun tarlasına takva tohumunu ektin. Zühd tohumunu ektin. Muhabbet tohumunu ektin. Aşk tohumunu ektin. Marifet tohumunu ektin. Sana ibadetten zevk almam için tohumları ektin. Ne kadar güzel ahlak var. Bütün ahlakın, her nevinin tohumunu ektin. Ve dedin ki kuluna lisan hikmetinle, ey kulum, bu tohumları İslam suyu ile sula. Bu tohumlar büyüyecek, ağaç olacak, kemal bulacaksın. Lakin ya Rabbi, ben gaflet ettim. İsyan ettim. Hıyanet ettim emanetini. Senden kaçmış bir köle olarak bu tohumları İslam suyuyla değil, gaflet suyuyla, isyan suyuyla ve hıyanet suyuyla suladım. Bu tohumlar da öldü. Şimdi İslam suyunu ne kadar akıtırsam akıtayım, bu tarladan takva ağacı çıkmıyor. Muhabbet ağacı çıkmıyor. Aşk ağacı çıkmıyor. Çıkmıyor. Rabbim mi kusurlu? Haşa ve kella diyorum. Ben kusurluyum. Ben emanette hıyanet ettim. Ve şimdi emanetteki hıyanetin cezasını çekiyor. Ve ama Rabbimden ümit kesmiyorum. Diyorum ki ya Rabbi, evet, artık bu topraktan sebepler dairesinde bir ağaç çıkmaz. Çünkü bu toprak bir çöle döndü. Ve diyorum ki artık bütün bu kabiliyetler öldü. Adeta böyle kuru bir sopa gibi. Kuru bir sopayı bir tarlaya dikseniz yeşerir mi? Çiçek, meyve çıkar mı? Çıkmaz. Ama sebepler dairesinde çıkmaz. Eğer diyorum senin rahmetin o tarlaya, çöle bir dokunsa, o çöl cennet bahçesine döner. Senin rahmetin şu kuru ağaca bir dokunsa, o kuru ağaç gül-i Muhammed çiçeğini inkılap eder. Ümidimizi kesmiyoruz. Ama bizden çıkan bütün kusurlara sahipleniyoruz. Ve Cenab-ı Hakk'ı ne yapıyoruz? Tenzih ve takdis ediyoruz. Bakın şimdi cümleye. Kusur onlardan çıkıyor. Onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Kıssadan hissemizde ne oldu? Bizdeki bütün kusurlar, bütün eksiklikler bizim malımız. Bizden eğer bir güzellik de çıkıyorsa o da Rabbimizin malıdır. Güzellikleri göremeyip şikayet etmemize üstadımız manevi bir temsil anlatıyor. Bu sırra bir misal-i latif suretinde bir temsil-i manevi rivayet ediliyor ki, Hazreti Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki, kabz-ı ervah ruhları almak vazifesinde senin ibadın, senin kulların benden şekva, şikayet edecekler, benden küsecekler. Cenab-ı Hak lisan-ı hikmetle ona demiş ki, senin ile ibadımın, kullarımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Ta şekvaları, şikayetleri onlara gidip sana küsmesinler. Evet. Şimdi diyeyim, yakın bir zamanda babam vefat etti. Nasıl öldü diyenlere şöyle demedim. Hazreti Azrail babamın canını aldı. Ne dedim? Kalp krizi geçirmiş. Böbrek yetmezliği meydana gelmiş. Ölümü neyden bildim? Hastalıktan bildim. Nasıl öldü? Araba çarptı. Nasıl öldü? Balkondan düştü. Nasıl öldü? Suda boğuldu. Nasıl öldü? Gaz zehirlenmesi. Nasıl öldü? Kanserden. Nasıl öldü? Ve keza ve keza. Cenab-ı Hak ne yapmış? Her ölüme bir sebep yaratmış. Niçin yaratmış? Kulları Hazreti Azrail'e küsmesin. Ondan şikayet etmesin. Bakın şimdi. Üstadımız tevhidin nasıl bir mertebesinden bahsediyor. Diyor ki, evet, nasıl ki hastalıklar perdedir, ecelde tevehhüm olunan, zannedilen fenalıklara mercidirler. Yani o fenalıklardan meydana gelen şikayetler, o hastalıklara, o musibetlere dönsün. Musibet ve hastalıklar zannedilen fenalıklara hedef olsun ve kabz-ı ervahta ruhun kabz edilmesindeki hakiki olarak hikmet ve güzellik Hazreti Azrail Aleyhisselam'ın vazifesine müteallıktır. Öyle de Hazreti Azrail Aleyhisselam da bir perdedir. Ve subhanallah. Kabz-ı ervahta zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı halata merci olmak için o memuriyete bir nazır ve kudret-i ilahiyeye bir perdedir. Ve subhanallah. Yani üstadım şunu anlatıyor. Cenab-ı Hak kulları Azrail Aleyhisselam'a küsmesin diye sebepler yaratmış. Hastalıklar, musibetler. Niçin öldü? Deprem oldu da ondan öldü. Yok, halbuki öyle değil. Peki cümlenin doğrusu ne? Ölmesi için deprem oldu. Hasta oldu, öldü değil. Allah ölmesini murad etti, onu hasta yaptı. Balkondan düştüğü için öldü değil. Ölmesi için balkondan düştü. Doğru cümle bu. Kalp krizi oldu, öldü değil. Ölmesi için kalp krizi oldu. Doğru cümle bu. Ölümde çok hikmetler var, güzellikler var. Hazreti Azrail vazife cihetiyle o güzelliklere nazır. O güzellikler Hazreti Azrail'in vazifesine mutaallık. Üstad Hazretleri hatta şöyle ifade ediyor. Yani o ölümde güzelliği çok yerde anlatıyor ama ruhun kabzını şöyle anlatıyor. İnsanın diyor en sevdiği diyor malı, üzerinde en çok titrediği sermayesi ruhudur. Değil mi? İnsan ruhunu kaybetmek istemez. Ve diyor ki, işte diyor, Hazreti Azrail diyor, vazife cihetiyle ruhu muhafaza eder. Ruh zayi olmasın. Bu cihette diyor, Hazreti Azrail'i cidden sevmeye başladım. İşte ruhun kabzında, ruhun muhafazasında bir güzellik var. Ama insan bu güzelliği göremiyor. Yani ben babam vefat ettiği zaman, ya Azrail Allah senden razı olsun, babamın ruhunu muhafaza ettin demedim. Gözüm yaşlandı, ağladım. Şimdi üstadımız diyor ki devamında, Ama ola ki, ola ki o kişi iman dersinin bir parça almıştı. Sebeplerin arkasında hakiki müsebbibi görebilir. Yani der ki bu ölümün sebebi hastalıklar, musibetler değil. Eğer birinci perdeyi, hastalıklar ve musibetler perdesini geçebilmişse Hazreti Allah'a ulaşmamak için Cenab-ı Hak ikinci perdeyi yaratmış. Hazreti Azrail. Orada takılsın. Yoksa ölümü yaratan Allah'tır. Canı ve ruhu alan bizzat Allah'tır. Hazreti Azrail ruhun alınmasına nazırdır, müşahittir. Ruhu kabzetmek, öldürmek bir fiildir. Her fiilin faili Allah'tır. Ama ola ki ölümdeki güzelliği kişi göremiyor. Şöyle desin bir, şu hastalıktan öldü. Denizde boğuldu öldü. Bu perdeyi geçmişse şöyle desin. Ruhunu Hazreti Azrail aldı. Ya Azrail, biraz daha yaşasaydı olmaz mıydı? Onu şikayet etsin. Onu da geçip şikayeti Cenab-ı Hakk'a ulaşmasın. Ve üstadımız üç derstir tefekkür ettiğimiz, anlamaya çalıştığımız cümleleri bir cümleyle özetliyor ve bu kısma nokta koyuyor. Evet, izzet ve azamet ister ki esbab, sebepler, perde dağı desti kudret ola, kudret elinin perdecisi ola aklın nazarında. Tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksin tesiri hakikiden. İşte biz üç derstir şu cümleyi anlamaya çalıştık ve bu cümle izah ettik. Bir daha hatırlamak maksadıyla izah edelim. Allah'ın izzeti ve azameti istiyor ki sebepler Cenab-ı Hakk'ın kudret eline bir perde olsun. İzzetin ve azametin perdeyi istemesi ve iktiza etmesine iki farklı izah yapmıştık. Birincisi şuydu. Demiştik ki temsilde hata olmasın. Dünyadaki izzet ve bir cihette azamet sahipleri, büyüklük sahipleri bile büyüklüklerinin hatırı için sebeplerle iş görüyor. Mesela demiştik, bir vali bir belediye zabıtası gibi pazarda gezip ceza yazmıyor. Bir kumandan, bir general koğuşları teftiş edip ranzaları düzeltmiyor. Bir sultan fermanını yaver-i ekremi ile ilan ediyor. Niçin bunlar böyle? Çünkü onların makamlarının izzeti böyle muhafaza edilir. Cenab-ı Hak da hakiki izzet ve azamet sahibidir. Kibriya, büyüklük zatına mahsustur. İşte Cenab-ı Hak bu cihetle hasis vakir görülen işleri sebepler vasıtasıyla yaratıyor. İkinci ciheti de şuydu, izah ettik. Her şey güzeldir, lakin bazı insanlar zahire baktıkları için perdenin arkasındaki güzelliği göremiyor. Ölümdeki güzelliği göremediğimiz gibi İşte Cenab-ı Hak sebepleri yaratmış ki güzelliğini göremediğimiz işlerde şikayete başladığımız zaman o sebepler o şikayetlere hedef olsun. İzzet ve azameti perdeyi ve sebepleri iktiza etmesinin manası bu. İzzet ve azamet perdeyi iktiza ederken tevhid, Allah'ın birliği ve Allah'ın celali de istiyor ki sebepler ellerini çeksin tesir hakikiden. Yani hiçbir sebebe bakın, sebeplerin en üst mertebesinde olan Hazreti Azrail'e bile Allah tesirde, icatta, yaratmada bir paye vermemiş. Ancak bir nazır ve müşahit yapmış. Çok yüksek bir hakikat bu. Çok yüksek bir hakikat. Tevhidin en üst mertebesi. Herhalde bu sırdan dolayı, bu sırrın kendisinde tecelli ve inkişaf etmesinden dolayı Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateş atılacak iken Cenab-ı Hak ona Cebrail Aleyhisselam'ı göndermiş. Demiş ki Cebrail Aleyhisselam, ya İbrahim, beni Rabbin gönderdi. Şunu dememi istedi. Sor bakalım kuluma, benden bir şey istiyor mu? Ateşe atılacak. İbrahim Aleyhisselam diyor ki, ya Cebrail, senden isteğim şudur, Rabbim ile aramdan çık. Ve subhanallah, tevhidin mertebesine bak. Cebrail Aleyhisselam gibi bir memuru bile Rabbi ile arasında kabul etmiyor. Yani diyor ki belki lisan haliyle, Rabbim beni görür. Muhafaza etmek onun işidir. Yardım etmek onun işidir. Şu ateşi bana cennet yapmak ancak ona mahsustur. Sen bir nazırsın, bir memur, bir vazifedar ve bir müşahitsin. Rabbim istemez ve müsaade etmezse senden bana fayda gelmez. Madem hal böyledir, çık da bizzat Rabbim ile konuşayım. Tevhidin bir mertebesi. Ve subhanallah. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Tegabbel minna bi hurmetil Fatiha.